Ayrım 29.
Anti Düring, Friedrich Engels. Bu eski yavanlık hemen bizim ayrım yasamız durumuna dönüşmeden çok az önce, bütün duyumların derin özü, durumların farklılığı üzerine dayanır, gizemli biçimi altında kopya edilmiş. Ve bu aynı yasa, eşitliğin güzelliğinin açıklama ve örneklerinden başka bir şey olmayan, öyle ki en yüzeysel ham kafanın anlayışı için bile hiçbir açıklamaya, hiçbir gereksinme duymayan ve bu sözde ayrım yasasına iletilmekten de bir atom açıklık kazanmayan bütün bu olaylar dizisini adam akıllı açıklanabilir kılıyor. Ama bu henüz bizim ayrım yasamızın köktenci niteliğini tamamen ortaya koymuş olmaktan çok uzaktır. Yaşam çağlarının ardışıklığı ve buna bağlı olarak yaşam koşullarındaki değişikliklerin ortaya çıkışı, bizim ayrım ilkemizi aydınlığa çıkarmak için hiç de yabancı olmayan bir örnek verir. Çocuk, yeni yetme, genç, olgun insan, bu uğraklardan her birindeki derinsel duygularının yoğunluğunu, içinde bulundukları değişmez durumlarda, bu durumların birinden ötekine geçiş dönemlerinde olduğundan daha az duyarlar. Bu yetmez. Eğer daha önce tadılmış ya da yapılmış olan şeyin yinelenmesinin bir çekiciliği olmadığı gerçeği hesaba katılırsa, bizim ayrım yasamız daha dolaylı bir uygulama alanı bulabilir. Ve şimdi daha önceki saçma sapan sözlerin derin ve kavrayışlı tümcelerinin başlangıç hizmeti gördükleri saçma sapan sözü okur, kendi başına tasarlayabilir. Kuşkusuz Bay Düring, kitabının sonunda utkun bir biçimde şöyle haykırabilir: yaşamın değerini ölçmek ve güçlendirmek için ayrım yasası, hem teorik hem de pratik bir biçimde işi sona erdiren bir durum kazandı. Bay Düring bu yasayı okurlarının entelektüel değerini ölçmek için daha az önemli bulmuyor. Okurlarının yalnızca eşekler ya da ham kafalardan oluştuğunu sanıyor olsa gerek. Daha ötede bize şu son derece pratik yaşam kuralları veriliyor: yaşama karşı tüm ilgiyi uyanık tutmanın çaresi, ham kafalar ve ham kafalı olmak isteyenler için güzel görev, tümü oluşturan çeşitli, deyim yerinde ise, ilksel ilgileri doğal öneller içinde geliştirmek ve birbiri yerine geçirmektir. Aynı zamanda aynı durum için tamamen yararsız ölü zamanların ortaya çıkmasını önleyecek biçimde, aşağı düzeyde ve karşılanmaları daha kolay uyarıcıların, daha yüksek uyarıcılar ve daha sürekli eylemlerle değiştirilebilmesi yolundaki kertelenmeden de yararlanmak gerekecektir. Öte yandan toplumsal yaşamın normal akışı içinde doğal olarak ya da başka biçimde oluşan gerilimlerin keyfe bağlı olarak birikmelerini, zorlanmalarını ya da buna karşıt bir sağduyuya aykırılıkla en hafif hareketlerinden başlayarak karşılanmalarını ve böylece zevk verici bir gereksinmenin gelişmesi için de engellenmelerini önlemek de önem kazanacaktır. Doğal düzüne, rhythm, saygı burada, başka yerde olduğu gibi ölçünün ve sevimli hareketin ön koşuludur. Herhangi bir durumun güzelliğini, doğa ya da koşullar ve benzeri tarafından ona verilmiş bulunan önelin ötesine yaymak gibi olanaksız bir görev de üstlenmemelidir ve benzeri. Yaşamı tatmak için en tatsız yavanlıklar üzerinde kılı kırk yaran bir bilgiçlikten çıkarılmış bu cafcaflı ham kafa vahiylerini kendinde kural edinecek yiğit kuşkusuz tamamen yetersiz ölü zamanlardan yakınamayacak. Bütün zamanını, zevklerini kurallar içinde hazırlamak ve düzenlemek için kullanacak, öyle ki zevkin kendisi için artık boş bir an bile kalmayacak. Yaşamı hem de bütünlüğü içinde tatmalıyız. Bay Düring'in bize yasakladığı yalnızca iki şey var. Birincisi tütün kullanmanın pislikleri, ikincisi de ince bir duyarlılık bakımından genel olarak üzücü ya da kınanması gereken dürtüler uyandıran özelliklere sahip içki ve yiyecekler. Ama ekonomi politik kitabında rakı, şnaps damıtımını öylesine göklere çıkaran bir biçimde ululayan Bay Düring, rakıyı bu içkiler arasına koyamaz. Öyleyse yasağının kapsamına yalnızca şarap ve birayı aldığı sonucunu çıkarmak zorundayız. Eti de yasaklasa, o zaman gerçeksel felsefeyi müteveffa Gustav Struve'ün üzerlerinde o denli büyük bir başarıyla dönüp durduğu yüksekliklere, arı çocukluk tepelerine yükseltmiş olacak. Ayrıca Bay Düring içkiler konusunda biraz daha eli açık olabilirdi. Statikten dinamiğe giden köprüyü, kendi öz itirafına göre hiçbir zaman bulamamış bir adamın, biraz çok içen ve sonra bu kez dinamikten statiğe giden köprüyü, o da boş yere arayan bir zavallıya karşı hoşgörücü olmak için kuşkusuz çok haklı bir nedeni vardır. 12. Bölüm Diyalektik Nicelik ve Nitelik Varlığın temel mantıksal özgürlükleri üzerindeki önermelerin birincisi ve en önemlisi, çelişkinin dıştalanmasına ilişkindir. Çelişki bir gerçekliğe değil ama ancak düşünceler bileşmesine ilişkin olabilecek bir kategoridir. Şeylerde çelişki yoktur ya da başka bir deyişle gerçek, efektif olarak konmuş çelişki, anlamsızlığın doruğundan başka bir şey değildir. Karşıt bir yönde birbiriyle boy ölçüşen güçlerin uzlaşmaz karşıtlığı, dünyanın ve onu meydana getiren varlıkların varoluşundaki bütün eylemlerin temel biçimidir. Ama güçlerin, öğelerin ve bireylerin yönleri arasındaki bu çatışma, saçma çelişkiler fikriyle hiç mi hiç karışmaz. Burada gerçek, efektif çelişkinin, gerçek, reel saçmalığının açık bir imgesi aracıyla, mantığın sözde gizemlerinin çoğu kez yaydığı sisleri dağıtmış ve çelişki diyalektiği yani uzlaşmaz karşıt evren şeması altında varsayılan bu çok kaba, yontulmuş kukla için şurada burada saçılıp savrulan övgülerin yararsızlığını ortaya koymuş olduğumuz için kendimizi hoşnut sayabiliriz. İşte felsefe dersleri içinde diyalektik üzerine okunanın hepsi aşağı yukarı bu. Buna karşı eleştirel tarihte çelişki diyalektiği ve onunla birlikte özellikle Hegel büsbütün başka biçimde saldırıya uğrar. Hegel'in mantığına, daha doğrusu logos öğretisine göre çelişik gerçekte, diyelim özü gereği ancak öznel ve bilinçli bir şey olarak tasarlanabilen, düşüncede değil ama nesnel olarak var olan ve deyim yerinde ise ete kemiğe bürünmüş bir biçimde, şeylerin ve süreçlerin içinde bulunur. Öyle ki anlamsızlık, olanaksız bir düşünce bileşmesi olarak kalmaz, gerçek bir güç durumuna gelir. Saçmanın gerçekliği, Hegelci mantık ve mantıksızlık birliğinin birinci iman maddesidir. Bir şey ne denli çelişikse, o denli gerçektir ya da bir başka deyişle, bir şey ne denli saçmaysa, o denli inanılmaya değer. Yani bir türetim bile olmayan, açınlama teolojisiyle mistikten alınmış bulunan bu özdeyiş, diyalektik dedikleri ilkenin çırılçıplak dışa vurumudur. Bu iki parça içinde bulunan düşünce, çelişki eşittir anlamsızlıktır, öyleyse gerçek dünyada bulunmaz önerisinde özetlenir. Yeterince sağduyu sahibi insanlar bakımından bu önerme, doğru eğri ve eğri de doğru olamaz apaçıklık değerini taşıyabilir. Ama diferansiyel hesap sağduyunun karşı çıkmalarına takılıp kalmayarak kimi koşullarda doğruyla eğriyi gene de eşdeğer olarak koyar ve doğru eğri özdeşliğinin saçma niteliği üzerinde katılaşmış sağduyunun hiçbir zaman elde edemeyeceği sonuçlar elde eder. Ve çelişki diyalektiği denilen şeyin felsefede ilk Yunanlılardan günümüze değin oynamış bulunduğu rolden sonra, hatta Bay Düring'den daha güçlü bir düşmanının bile ona bir tek sav ve birçok sövgüden daha başka kanıtlarla yanaşması gerekirdi. Nesneleri dinginlik durumunda ve cansız, her biri kendi başına, biri ötekinin yanında ve biri ötekinden sonra olarak düşündüğümüz sürece, kuşkusuz onlarda hiçbir çelişkiyle karşılaşmayız. Burada kısmen ortak, kısmen farklı, hatta birbiriyle çelişik ama bu takdirde farklı şeylere dağıtılmış ve bunun sonucu kendinde çelişki içermeyen bazı özgürlükler buluruz. Bu gözlem alanı sınırları içinde işimizi alışılmış metafizik düşünce biçimiyle yürütebiliriz. Ama nesneleri, hareketleri, değişmeleri, yaşamları, birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileri içinde düşünmeye başladığımız andan başlayarak durum iyiden iyiye değişir. Burada birdenbire çelişkiler içine düşeriz. Hareketin kendisi bir çelişkidir. Daha yalın mekanik yer değiştirmenin kendisi bile ancak bir cisim bir ve aynı anda hem bir yerde hem de bir başka yerde, hem bir ve aynı yerde olduğu ve hem de orada olmadığı için gerçekleşebilir. Ve hareket işte bu çelişkinin sürekli olarak ortaya çıkma ve aynı zamanda çözülme biçimi içinde bulunur. Öyleyse burada şeylerde ve süreçlerde nesnel olarak var olan ve deyim yerinde ise ete kemiğe bürünmüş bir biçimde bulunan bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Bu konuda Bay Düring ne der? Kısaca şimdiye değin ussal mekanikte kesin statikle dinamik arasında hiçbir köprü olmadığını ileri sürer. Okur Bay Düring'in bu gözde tümcesinin arkasında en sonu şundan başka bir şeyin saklı olmadığını görür. Metafizik olarak düşünen anlık, müdrike, dinginlik fikrinden hareket fikrine kesen kes gelemez çünkü burada yukarıdaki çelişki onun yolunu keser. Ona göre hareket bir çelişki olmasından ötürü düpedüz kavranılmaz bir şeydir. Ve bir yandan hareketin kavranılmaz niteliğini ileri sürerken bir yandan da istemeye istemeye bu çelişkinin varlığını kabul eder. Yani şeylerin ve süreçlerin kendinde nesnel olarak var olan, üstüne üstlük gerçek bir de güç olan bir çelişkinin bulunduğunu kabul eder. Eğer dayalın mekanik yer değiştirme kendinde bir çelişki içeriyorsa, maddenin daha yüksek hareket biçimleriyle organik yaşam ve organik yaşamın gelişmesi haydi haydi içerir. Yukarıda yaşamın en başta bir varlığın her an hem kendisi hem de bir başkası olmasına dayandığını görmüştük. Öyleyse yaşam da şeylerin ve süreçlerin kendinde var olan, ara vermeden ortaya çıkan ve çözülen bir çelişkidir. Ve çelişki biter bitmez yaşam da biter, ölüm baş gösterir. Aynı biçimde düşünce alanında da çelişkilerden kurtulamayacağımızı ve örneğin içeriden sınırsız insanal bilme yeteneğiyle bu yeteneğin dışarıdan hepsi de sınırlı ve bilgileri de sınırlı olan insanlardaki gerçek varlığı arasındaki çelişkinin bizim için pratik bakımdan hiç olmazsa sonsuz gelişme içinde sonu olmayan kuşaklar dizisi içinde çözüleceğini görmüştük. Yüksek matematiğin başlıca temellerinden birinin kimi koşullarda doğruyla eğrinin aynı şey olacakları olgusu olduğu gerçeğine daha önce değinmiştik. Yüksek matematik ayrıca gözlerimiz önünde kesişen çizgilerin kesişme noktalarından yalnızca 5-6 santimetre ötede koşut, paralel olarak yani sonsuza değin uzatılsalar bile birbirleriyle kesişemeyecek çizgiler olarak görünecekleri çelişkisini de gerçekleştirir. Ve gene de bu ve çok daha keskin başka çelişkilerle birlikte yalnızca doğru olmakla kalmayan ama bayağı matematiğin hiçbir zaman elde edemeyeceği sonuçları elde eder. Ama bayağı matematik de çelişkilerle doludur. Örneğin A'nın bir kökünün A'nın bir üssü olması gerektiği bir çelişkidir ama gene de A üssü 1 bölü 2 eşittir karekök A'dır. Eksi bir büyüklüğün bir şeyin karesi olması bir çelişkidir. Çünkü kendi kendisiyle çarpılmış her eksi büyüklük artı bir kare verir. Öyleyse eksi birin kare kökü yalnızca bir çelişki değil ama hatta saçma bir çelişki, gerçek bir anlamsızlıktır. Gene de birçok durumda kare kök eksi bir doğru matematik işlemlerin zorunlu sonucudur. Dahası var. Eğer karekök eksi birle işlem yapmak yasaklansaydı, yüksek matematik olsun, bayağı matematik olsun nerede olurdu? Matematik bile değişken büyüklüklerle uğraşarak diyalektik alanına yanaşır ve ona bu gelişmeyi kazandıranın diyalektik bir filozof Descartes olması da dikkate değer. Değişken olmayan büyüklükler matematiğine göre değişken büyüklükler matematiği neyse, metafizik düşünceye göre diyalektik düşünce de odur. Ama bu durum, büyük matematikçiler yığınının diyalektiği yalnızca matematik alanda kabul etmesini ve aralarından çoğunun diyalektik yoldan elde edilmiş yöntemleri tamamen eski, sınırlı metafizik yönteme göre iş görmeye devam etmek için kullanmasını hiç mi hiç engellemez.
Ayrım sonu.